Ünlü Kur'an-ı Kerim karilerinden Muhammed Taki Tasfiyeçi'den Cuma suresinin 9, 10 ve 11. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Allah'ın adıyla, ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Artık namazı kılınca yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip arayın ve Allah'ı çokça zikredin. Umulur ki felaha, kurtuluşa ve umduklarınıza kavuşmuş olursunuz. Oysa onlar kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler, bir ticaret ya da bir eğlence konusu ve fırsatı gördükleri zaman hemen ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın katında bulunan eğlenceden de, ticaretten de daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında Orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Burujat şehrini ziyaret etmek istiyoruz.
Loristan'ı ve cazibelerini görmek her yolcu için benzersiz bir anı yaratır. Loristan şehrinin kendine has rengi ve kokusu vardır ve her biri Allah'ın yarattığı güzel doğasıyla turistleri şaşırtmaktadır. Örneğin yazılmaya ve hatırlamaya değer güzel Burujat şehri.
Şehrinin girişinde çevresinde çeşitli kebapçılar ve başka yiyecek dükkanları bulunan bir meydan vardır. Orada kahvaltı ve dinlenme için arabayı durdurmuşlar, ardından Keperge Boğazı'na doğru gittik. Burujat'ın kuzeybatısındaki bu güzel boğazda sadece yürüyerek veya bisikletle geçilebilen bol dolambaçlı kalıcı bir nehir vardır. Biz burayı yürüyerek geçtik.
Nehrin her iki tarafında dağcılık yolu vardır. Bu boğaz Keperge'nin son köyünden başlar ve Venai denilen bir bölgede sona erer. Bu boğaz dağcılar için en iyi ve en güzel dağcılık yollarından biridir ve içinde iki ılıca taş köprü ve Mahfi denilen bir mağara ve raf vardır. Kuzeybatıdan güneybatıya doğru gidersek Fedek Parkı eğlence kompleksini göreceğiz. Bu kompleks Çoğa Eğlence Tepesi'ne yakındır. Bu park Burujat'taki en büyük şehir parkıdır. Bu parkta Gelerut nehrinden gelen suyla dolan birbirine bağlı 3 göl vardır. Bu göl Batı İran'daki en büyük yapay göldür.
Fedek Parkı'ndan görebildiğimiz Çoğa Tepesi'ne gidiyoruz. Bu tepe Bam-ı Burujat olarak bilinir ve güzel bir eğlence yeridir. Şehrin güzel manzarasını buradan görebiliyorum. Çoğa Tepesi'nde efsanevi heykeller vardı. Bu heykelleri sorduğumda Areş Kemangir'in heykelidir dediler. Onun yanında bir dizi vahşi yaşam heykeli vardı. Çoğa Tepesi'nde çok yıldızlı oteli ve anonim şirketlerin çiçek bahçesini görebilirsiniz.
Bu eğlence mekanlardan sonra öğle yemeği için şehirdeki bir kebapçıya gittik. Çünkü Burujat kebabının şimdiye kadar yediğimiz diğer kebaplardan farklı olduğunu duymuştuk ve bu farkı eylemde de hissetmek için gittik. Dürüst olmak gerekirse o kadar lezzetli ve suluydu ki önceki tüm kebapların tadını unuttum. Etin tazeliği, şişleme yöntemi ve etin kavrulma miktarı bu yörenin kebaplarının özel olmasının başlıca nedenleridir.
Biraz dinlendikten sonra güzel Burucert şehrini gezmeye devam ettik. Burucert'in güneydoğusuna 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bişe Dalan sulak alanına gitmeye karar verdik. Yerliler ona Bişe Dalan sulak alanı derler. Burası yerli ve göçmen kuşların ve hayvanların ana yaşam alanlarından biridir. Ancak şimdi bunun bir kısmı tarım arazilerine tahsis edilmiştir.
Ne yazık ki başlangıçtaki büyüklüğü 930 hektar olan bu sulak alanın şimdi 79 hektarı kalmıştır. Bu sulak alan halkın kötü muamelesi nedeniyle ender bitki ve hayvan örneklerini kaybetmiştir.
Tahran Radyosu.
Buradan sonra Batı İran'ın mimari şaheserlerinden biri olan Burucert Ulu Camisi'ni ziyaret edeceğiz. Bu cami şehrin doğusundadır. Oradaki rehbere göre caminin inşaatı Hicri Gameri 3. yüzyıla kadar uzanıyor ve eski ateşkedenin üzerine inşa edilmiştir. Caminin kubbesinin yerden yüksekliği 20 metredir ve anlaşılan bu caminin yapıldığı ilk yıllarda minaresi yoktu. Hicri Gameri 1209'da bu camiye minareler eklenmiştir.
Bu bina Sasani mimarisiyle İslam dönemi mimarisinin bir bileşimidir. Camiye girdiğimizde görkemli tuğla şebistanlarından geçtik ve ardından üzerine şiirlerin kazındığı 9 basamaklı güzel bir minberle karşılaştık. Mimariyi seven tüm arkadaşlarıma bu güzel camiyi ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Camiden sonra İmamzade Cafer Aleyhisselam'a gittik. Bu İmamzade Şiilerin 4. imamı olan Hazreti İmam Zeynül Abidin'e 5 vasıtayla ulaşır.
Bu imamzade şehrin çok eski mezarlığın çevresinde yer almakta ve burada üstüne Kufi yazısıyla yazılmış çanak çömlekler bulunmuştur. Bu imamzade tarzı Selçuklu dönemi mimarisine kadar uzanıyor ve oradaki tablette Hicri Gameri 717 tarihi gözüme çarptı.
Daha sonra Kemaluddin Tabatabai'nin tarihi evine gittik. Bu ev Burucert'teki Seyit olan Tabatabai ailesinden olan ve din adamlarından ve Hacı Kemaluddin Nebevi Tabatabai'ye aitti. Bu evin özelliği tuğlaları, çinileri ve ahşap kapı ve pencereleridir. Kaçar dönemine ait lüks evlerden biri olan bu ev, Kültür Mirası Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür ve bu müze Burucert'teki tek müzedir.
Bu ev 3 katlıdır ve geniş bir avluya, birkaç şebistan ve salona ve bir şahnişine sahiptir. Girişi uzun bir koridor şeklinde olup at ahırının girişi de bu kısımdadır. Giriş koridoru kuzey tarafında ana binanın bulunduğu geniş bir avluya açılmaktadır. Binanın güney cephesi depo, mutfak ve banyoya ayrılmıştır. Batı tarafında bir su kanalı bulunmaktadır ve teras da bu kısımdadır.
Yapının doğu cephesinde tonuz bir görünüme sahip yüksek bir duvar bulunmaktadır. Odaların ve oturma odalarının içindeki tavan alçıdan olup tavan çerçeve işlemelidir. Odalarda pek çok tablo görülebilmekte. Şömine üzerindeki tablolardan birinin yanında ressamın adı Nimetullah Nekkaş olarak yazılmıştır. Üstad Nimetullah Nekkaş, Burucert'in usta ressamlarından biriydi ve bu eseri 3 yılda ortaya koymuştur.
Ardından bir kısmı yeni keşfedilen Burucert Kalesi'ni görmeye gittik. Anlaşılan yapı kazısı sırasında tesadüfen bulunmuştur. Burada eski su temini, tesisatı ve sistemi vardı ve bu sistem çerçevesinde İçindeki su ve çamuru arıtmak için toprak küpler kullanılırdı ve suyu arıtırdı.
Eski Brugerd şehrinin ilki tüm şehri çevreleyen ve 57 kulesi olan iki koruyucu katmana sahip olduğu ve iç katmanının da hükümet kalesi için özel bir koruyucu katman olduğu anlaşılıyor. Bu eski şehir muhtemelen hakkında turistlere daha fazla bilgi verilecek olan, önümüzdeki yıllarda bilinecek olan keşfedilmemiş gizemler ve sırlarla doludur ve biz şimdilik sadece bu kısmına vardık.
Son olarak da yerlilerin Rasa dediği Brugerd çarşısını gezdik. Çarşıda giyve ve çorap, iplik ve sicim, bakır kaplar ve geleneksel kumaşlar satan dükkanlar dikkatimizi çekti. Brugerd şehri bir dünya kadar tarihe ve güzel doğaya sahip olsa da ister istemez bu şehre yaptığımız geziyi sonlandırıyor ve yol üzerinde başka şehirlere gitmek istiyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizde turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Genceyi, Şeyh Şahabeddin Sohraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tuzi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin ve arif ve düşünürlerin bazılarıdır. Şimdi bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim.
Bugün sizlere İranlı büyük matematikçi ve müneccim Ebu Cafer Muhammed bin Musa Harezmi'den söz etmek istiyoruz. Ebu Cafer Muhammed bin Musa Harezmi, Abbasi döneminin ünlü İranlı matematikçisi, müneccim, filozof, coğrafya ve tarih bilginidir. Harezmi'nin kesin doğum ve vefat tarihi bilinmiyor. Harezmi, Kameri 185 yılından önce Harezm kentinde dünyaya geldi. İki Müslüman tarihçi İbn Nedim ve İbn Kefti, Harezmi'nin Harezm kentinde doğduğunu ve bu yüzden Harezmi olarak lakaplandırıldığını belirtiyor. Harezm kenti Özbekistan Cumhuriyeti'nde Aral Gölü'nün güneyinde yer alan şimdiki Hive'dir. Harezmi'nin bilimsel ünü daha çok başta cebir olmak üzere matematik bilimindeki yenilikleridir. Nitekim o çağlarda hiçbir matematikçi onun kadar bu bilimde etkili olmamıştır.
Bu yüzden Harezmiye Cebir Babası adı verilir. Amerikalı tarihçi George Sartre'ın Bilim Tarihine Giriş adlı eserinde Kameri 9. yüzyılı Harezmi Çağı olarak adlandırıyor.
İranlı büyük matematikçi Harezmi'nin araştırmaları ve eserleri hala önemli referanslar olarak kullanılıyor. Cebir ve Mukabele adlı eseri Orta Çağ'ın birçok ünlü mütercimi tarafından çevrilen bir eserdir. Harezmi en çok lineer ve ikinci dereceden denklemleri çözmekte usta bir matematikçiydi. Harizmi'nin Hintli rakamlarla toplama ve çıkarma adlı eserinin tercüme edilmesi Avrupa'da aritmetik sisteminde rakamların Roma rakamlarından Hint, Arap rakamlarına dönüşmesine vesile oldu. Bu yöntem halen Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaygın bir şekilde uygulanıyor. Cebir sözcüğünü Avrupalılar Harizmi'nin eserinden ve yine algoritma sözcüğünü de Harizmi'nin adından aldı. Harizmi Abbasi Halife Mamun döneminde Bağdat'ta Mamun'un başkanlık ettiği ve bilim adamlarından oluşan bir kurum olan Beytul Hekeme üyesi oldu.
Gerçi Harezmi çeşitli bilimlerin üzerine birçok esere imza attı fakat buna karşın yaşamı hakkında pek az güvenilir bilgi bulunuyor. Ve en çok Harezmi'nin bilimsel yaşamı üzerinde durulduğu ve eserleri kendisi pek gözetilmeksizin ele alındığı anlaşılıyor. Harezmi'nin Kameri 164 ila 184 yıllar arasında doğduğu belirtilirken vefatıyla ilgili tarihler arasında 232 yılı daha doğru olduğu anlaşılıyor. Harezmi Cebir ve Mukabele adlı eserinin ön sözünde kendisini mümin ve İslam dinine bağlı bir insan olarak tanıtıyor ve şöyle yazıyor. Allah Muhammed'i insanların peygamberlerle bağları koptuğu ve hak tanımadığı bir dönemde gönderdi. Bu peygamberin gelmesiyle beraber gönlü kör olanların gözü açıldı ve sapkınlar helak olmaktan kurtuldu. Allah'ın selamı İslam peygamberi ve hanedanının üzerine olsun. Görünen o ki Harezmi Horasan ve Maveraü'n-Nehir yörelerinde yaşayan bir ailedendir ve Bağdat kenti Abbasi Halife Mansur tarafından inşa edilirken bu kente yerleşti.
Kameri 132 yılında Emeviler iktidarı devrilerek Abbasiler iktidarın başına geçtikten sonra Abbasilerin zaferinde esas rolü ifa eden İranlılar ilk kez halifelerin iktidarında önemli ve hassas mevkilere getirildi. İranlıların matematik, nücum, tıp, felsefe ve diğer bilimlere olan ilgisi bazı Abbasi halifelerinde İranlı vezirleri ve yardımcılarının tesiriyle bilim adamlarını desteklemeye sevk etti. Harizmi doğmadan birkaç yıl önce yani Kameri 160 yılında Abbasilerin güçlü halifesi Harun hilafetin başına geçti. Harun döneminde İranlı hanedanlardan Bermekiler bilimde ve bilim adamlarını desteklemekte ün yapan bir aile olarak emsalsiz bir güç ve itibar kazandı. Bermekiler tüm imkanlarını ilmi eserleri Farsçadan Yunanca ve Süryanice dillerine çevirmek ve ilmi ve felsefi araştırmalar yapmakta kullanmaya başladı.
O dönemde Muhammed bin Musa Harezmi çeşitli kaynaklardan yararlanmak üzere Beytul Hekeme kurumuna geliyordu çünkü bu kurumda büyük bir kütüphane ve ayrıca telif ve tercüme merkezi vardı. Aslında Beytul Hekeme kurumu İran'da Sasaniler döneminde Cundişapur kentinin Darul İlim kurumundan esinlenerek kurulmuştu. Bu merkez ilk kez Harun döneminde kuruldu ve Mamun döneminde gelişti. Harezmi ise Mamun sarayında büyük ilgi görüyordu. Harezmi, Beytul Hekeme merkezinin en büyük matematikçisi ve seçkin müneccimlerinden biriydi. Mamun'un Harezmi'yi Hindistan işleriyle ilgilenmekle görevlendirdiği belirtiliyor ki bu da Harezmi'nin Hindistan ilimlerini ve geleneklerini bildiğini gösteriyor. Harizmi ayrıca yeryüzü ve gökten bazı haritaları içeren bir atlas hazırlamakla ilgileniyordu. Harizmi, yerkürenin boylamını ölçme çalışmalarına katılan bilginlerden biriydi.
Harizmi, Beytul Hekeme merkezine üye olmadan önce onu Hindistan diyarına gönderdikleri, böylece Hintçe aritmetiği öğrenmesi sağlandığı belirtiliyor. Harizmi Hindistan'dan döndükten sonra Cebir ve Mukabele ve yine Hint aritmetiği adlı eserlerini kaleme aldı. Harizmi Hint ve Yunan bilginlerin elde ettikleri sonuçları bir araya getirdi. Böylece kendisinden sonra matematik bilimini büyük ölçüde etkileyen cebir biliminden büyük bir bilgi yığınını bu bilime kazandırdı.
Harizmi cebir ve mukabele biliminin kurucusu olarak biliniyor. İranlı bilgin Harizmi Kameri 3. yüzyılda ilk kez cebir ve mukabele adı verilen bu yeni bilimi derli toplu hale getirdi. Yeni bilim günümüz manasında gerçek bir bilim dalıydı. Harizmi bu bilimi sayesinde kendi çağının ikinci dereceden denklemlerini çözmeyi ve daha yüksek dereceden denklemlerin çözümünü kolaylaştırmayı başardı. Bu konuda Fransız araştırmacı Aristide Marr şöyle diyor: "Bugün tarihi bir gerçeği inkar edemeyiz ve o da Muhammed bin Musa Harizmi'nin cebir biliminde Avrupalı modelin gerçek öğretmeni olmasıdır."
Babil medeniyetinden geriye kalan kitabelerde ve eski çağda Hintli bilginlerden geriye kalan eserlerde Babil ve Hindistanlı bilginlerin ikinci dereceden bazı özel denklemleri çözebildiği beyan ediliyor. Fakat bu bilim adamları çözüm yollarını bir talimat şeklinde sunuyor. Yani bu çözüm yolları onların güncel yaşamlarındaki gereksinimlerini karşılamak içindi ve matematik bilimini geliştirmek için gerekli olan istidlal ve delillerden yoksundu. Harizmi'nin getirdiği yenilik ise en başta kendi çağının tüm ikinci dereceden denklemlerini incelemesi, ardından her biri için çözüm yolunu sunması ve son aşamada bu yöntemleri geometri biliminin yardımıyla ispat etmesiydi. Harizmi'nin sunduğu bileşenlerin toplamı cebir adında yeni bir bilimin ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu bilim, Harizmi'nin eserlerinin Latince'ye çevrilmesiyle beraber Orta Çağ Avrupa'sına ulaştı ve hem Orta Çağ'da hem Rönesans döneminde matematik biliminde büyük değişimlere yol açtı. Miladi 16. yüzyılda Cebir ve Mukabele adlı eseri okuyan İtalyan matematikçiler Nicola Tartaglia ve Guglielmo Cardano, İranlı bilgin Harizmi'nin yöntemini 3. dereceden denklemlerin çözümü için geliştirdi ve böylece matematik biliminin gelişmesinde yeni bir adım atıldı.
Harizmi'nin Cebir ve Mukabele adlı eseri matematik biliminin ön zeminidir ve Harizmi'nin beyan ettiğine göre bu bilimin amacı insanlara gereksinimlerini bertaraf etmek üzere bir araç sunmaktadır. Gerçekte bu eserin sadece birinci bölümü şimdiki ilim tabiriyle cebir ve mukabele ile ilgilidir ve eserin ikinci bölümü bilimsel ölçümlerle ve üçüncü bölümü de vasiyet ve miras paylaşımı hakkındadır. Eserlerinde cebir bilimini aritmetik biliminden ayıran İranlı bir başka bilgin de Hekim Ömer Hayyam'dır ve bu bilimin ilerlemesinde büyük adım atmıştır.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 16. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 9. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi Fars Eyaleti ile ilgili konuşacağız.
Fars bölgesindeki cazip doğal noktalardan biri de birçok köyden ve kırsal alandan oluşan Doşmen Ziyari bölgesidir. Bu bölge Şiraz-Sepidan karayolundaki Nurabad kavşağından itibaren Nurabad'a kadar uzanmaktadır. Bu bölge bakir doğaya sahiptir. Tüm bölge sıra tepeler, meşe ağaçları, kimi alanlarda da atlas sakız ağacı ve alıç ağaçları ile doludur. Bölgede düzlük alan az olmasına rağmen kimileri tehlikeli eğime sahip tepeler bile traktörler ile sürülmüştür. İlkbahar mevsiminde ise bu durum çok güzel manzaralar yaratmaktadır.
Doşmen Ziyari bölgesi ilkbahar ve yaz aylarında ise bölge halkının turistik alana dönüşüyor ve türlü yabani bitkilerin yeşerdiği alana çevriliyor. Doşmen Ziyari bölgesinde birçok güzel nehir ve pınar bulunmaktadır. Dehgerdu Nehri ve mağarası bölgenin başka cazip noktalarından sayılır. Buğday, arpa, elma, üzüm, incir ve ceviz bu bölgenin ürünlerinden sayılır.
Fars eyaletinin başka doğal özelliklerinden biri de farklı noktalarında maden suyu kaynaklarının bulunmasıdır. Sohbetimizin devamında bu hususta konuşacağız.
Demin de belirttiğimiz gibi Doşmen Ziyari bölgesi bakir ve güzel bir doğaya sahiptir. Bu doğal cazibelerden biri de farklı maden suyu kaynaklarıdır. Bermhir su kaynağı, Kanzert, Task ve Esra su kaynağı bu alanda tanınan isimlerdir. Esra, Kürtçe ve Mazenice'de gözyaşı anlamına gelir.
Bölgede bulunan bir başka su kaynağı da Germ Geçgeran su kaynağıdır. Bu sıcak suya sahip aslında kaplıca sayılır. Bu kaplıca Memeseni bölgesinde bulunuyor ve genel olarak da 25 ile 30 derece sıcaklıkta bir suya sahiptir. Memeseni ilçesinin merkezinde Nurabad karayolunda şehrin girişinde yer almaktadır. Bu kükürt zengini su kaynağı İran'ın güneyinde kendi türünün tek örneğidir. Yıllık olarak halkın bir kesimi cilt sorunları, özellikle de cilt mantarlarından kurtulmak için bu su kaynağına başvurur. Bu kaplıca her saniyede 8 litre kadar su akıtıyor.
Fars eyaletinin Rostam ilçesinde bulunan bir başka su kaynağı ise Mudegan kaynağıdır. Rostam ilçesinin Surena bölümünde Midjan köyünde bulunan bu su kaynağı tatlı su kaynağıdır ve tarihi eser sayılan Farsname Nasiri'de de adı geçmektedir. Ayrıca Encire köyünün yakınında Nurabad şehrinin birkaç kilometre uzaklığında da Hacet Pınarı yer almaktadır. Rostam ilçesinin bir başka cazip turistik noktalarından biri de Gencini Pınarı'dır.
Bölgede bulunan bir başka önemli pınar da Serap Siyah Pınarı'dır. Tengşiv Rustem Nehri'ni besleyen önemli su kaynaklarından sayılan Serap Siyah Kaynağı, Memeseni ve Rustem ilçesinin sınırlarının yakınlığında Fehleyan Nehri ile birleşerek Zuhre isimli ünlü nehri meydana getirir. Serap Siyah Pınarı, Fars eyaletinin en verimli ovalarından birinin meydana gelmesine zemin hazırlar. Bu alanda büyük bir göl yüksek su akıtma oranı ile ve de Tengşiv isimli dolu dolu akan bir nehirde görülmektedir. Serap Siyah bölgesi pınarları ve sulak alanları Rostam ilçesinin merkezi Mesiri şehrinden 28 kilometre uzaklıktadır.
Siyah Köyü ise bölgenin tarihi köylerinden biri sayılır. Pasargat tarihi alanında bulunan kilden yapılmış 30 bin kadar levha ise Ahamenişler döneminde Memeseni ve Rostam bölgesinde birkaç antik şehrin bulunduğunu gösteriyor. Muhtemelen bu şehirlerden ikisi anılan bölgede veya Kermabad'da bulunuyormuş. Bölgenin yerli halkı tarafından Serap Siyah ve pınarlarında bulunan çömlekler ve testiler ise bu iki şehrin muhtemelen bu bölgede bulunduğunu gösteriyor. Bu çerçevede önemli tarihi şehirler arasında Huhunuri ve Yunari isimlerine değinmek mümkün.
Serap Siyah Köyü Fars eyaletinde doğal ve eşsiz turistik alanlardan sayılır. Bu bölgenin sulak alanında ve gölünde kayık ve tekne kullanmak bile mümkün. Bu bölgede bulunan nehir aralıksız yoğun su akışıyla yılın en kurak mevsimlerinde bile hem bitkisel hem canlı türü açısından ilgi çekici bir duruma sahiptir. Serap Siyah sulak alanlarında yabani kuğu, bülbül, leylek, serçe, yabani güvercin, martı, tilki, sansar, kirpi, sırtlan gibi hayvanlar yaşamaktadır. Ayrıca papatya ve engerekotu gibi bitkisel ilaçlar ve diğer bitki türleri de bulunmaktadır.
Ayrıca Serap Siyah'da Pehlevi dönemine ait tarihi kültürel eserlerden biri de Sasani yazıtıdır. Bu yazıt Rostam ilçesinin yakınında Serap Siyah köyünde Serap Siyah Pınarı'nda yer almakta ve İran Milli Eserleri listesinde de yer almaktadır.
Fars eyaletinde bulunan Yasuç şehrine 30 kilometre kala Deşdrum ve Şehrbaba meydan bölgelerinin ortasında yer alan bir başka yerde Serkçine yaylak alanıdır. Bu bölge ilkbahar ve yaz mevsimlerinde çok hoş bir iklime sahip ve kışın da bol karlı olur ve iyice soğuklaşır. Kış dönemlerini Fars eyaletinde geçiren Boyrahmet aşiretleri ve göçebeleri de kış mevsimlerinde bu bölgeye taşınırlar. Serkçine bölgesinde çeşme pelengi, heft çeşme, çeşme telaşı, ab eşkeftek ve telkorki çeşme gibi pınarlar bulunmaktadır.
Sert Çin'e bölgesi uzun zamanlardan beri bu yerahmedi ve Memeseni aşiretleri ve göçebelerin ilgisini çekmiştir. Bu diyarda yaşayan insanlar Rostam Memeseni bölgesine göç ettiklerinden dolayı bu bölgenin kültürüyle yakın alakalar kurabilmişlerdir. Tarımsal açıdan ise bu bölge geniş bir bölge sayılmasa da verimli toprakları ile yolcuları bile hayrete düşüren bir potansiyele sahiptir. Bu bölgede Sert Çin'i isimli bir de ünlü pınar bulunmaktadır.
Nurabat Kulesi ismiyle de bilinen Ejder Milli Ateşkedesi, Eşkaniler döneminden Fars eyaletinde geriye kalan tek eserdir. Bu eser Nurabat Memesen'in Batsun'dan 7 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Tenkelle Dağı yanında yer alan vadide bulunan bu eser Değme Mil, Ejder Mili ve Azat Mili olarak da tanınmaktadır. Bu eser antik yollardan birinin yanında Sengilah Dağı'nın eteğinde nispeten yeşil bir alanda yer almaktadır. Ejderha Mili İslam öncesi dönemden geriye kalan İşkaniler dönemine ait bölgedeki sayılı eserlerdendir.
Genel olarak Sasani ve Eşkani döneminde kuleler birçok alanda kullanılmıştır. İslami dönemde ise bu kuleler minarelerin yanına taşınmıştır. Bölgede bulunan Ejder Mili veya kulesinin kullanılma alanları arasında kafirelerin yönlendirilmesi, gözlemcilik ve belki de ateşkede olarak kullanılmalarına değinmek mümkün. Bu tarihi eser İran'ın milli antik eserleri listesinde yer almıştır. Bu bölge Nurabad Memeseni şehrinin yakınında yer alan Mil Ejderha isimli bir su kaynağına da sahiptir.
Jeoturizm, ekoturizmin bir kolu olarak her bölgenin doğal sermayelerini belirlemeye çalışmaktadır. Bu bilim dalından yararlanılarak her bölgenin turistik imkanları da geliştirilebilir. Bu çerçevede kimi özelliklerin turistik cazibeyi artıracağı belirtilmektedir. Tuz tümsekleri bu özelliklerden sayılır. Bu çerçevede Fars eyaletinde ilgi çekici noktalardan biri de Laristan tuz tümsekleridir.
Laristan ilçesinin güneyinde bulunan Kermesteç tuz tümseği, Zagros bölgesinin bir parçası olarak doğal güzelliği ve jeolojik cazibeleriyle özel konuma sahip doğal bir alandır. Bu alan, özel konumundan dolayı ve de jeoturizm alanındaki emsalsiz özelliklerinden ötürü çok büyük önem taşıyor. Bu bölgede Kermesteç tuz madeni ve Dosu mağarası da bulunmaktadır.
Kermestek tuz tümseğinin doğu tarafında ise daimi bir tuz gölü de bulunmaktadır. Bu gölün devamında ise tuz şelaleleri ortaya çıkmıştır. Kermestek köyü güzelliği ve görülmeye değer yapısıyla insanı hayretler içerisinde bırakmıştır. Bu köyden Siyah Tek, Çahel ve Aliyabat tuz tümsekleri de görülür. İşte bu bölge turistik cazibelerin odağı sayılmaktadır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 98. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her bir Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle pak ve pakize anlamında olan Tahir mübarek ismini ele almaya çalışacağız.
Sübhan olan Allah tahirdir ve insanı görsel ve batını, fiziksel ve ruhsal kir ve pisliklerden tathir eder. Başka bir ifadeyle Yüce Allah insanların görünüşü ve vücudunu su gibi şeylerle kir ve necasetten temizlediği gibi iyi kullarının batınını da ahlaki necasetlerden tathir ediyor.
Hatırlanacağı üzere daha önce de belirttiğimiz gibi Esma-ül Hüsna Yüce Allah'a ibadet ve kulluk yolunu ayak basmak için onu tanımanın en iyi ve esas yoludur. Başka bir ifadeyle insan Esma-ül Hüsna'yı doğru anlayıp kavradığı için Yüce Allah'ın her türlü eksiklik hatta her türlü hata, tasavvur veya tecessüm, ayrıca genelde kullara atfedilen özellikler ve sıfatlardan temiz ve müberra olduğunu anlar. Daha da önemlisi Allah'ın onun halefi olmamız hedefi ile yarattığı bizler de Esma-ül Hüsna'yı daha iyi tanıyarak kendi insani erdemliğimize daha da yakınlaşabilir ve çirkinliklerimizden temizlenebiliriz. İşte bu mübarek isimlerden biri ki bizlerin insani erdemlik ve temizliğe ulaşmamıza yardımcı oluyor, pak ve pakize anlamında olan Tahir'dir. Bu isim Tahr kökünden alınmış ve türevleri ise Kur'an-ı Kerim'de 31 kez geçmiştir.
Yüce Allah hem Tahir ve Pak'tır ve hem tüm eşya ve varlıkları mutahhar ve temizleyendir. Yani Tahir olan Allah, insanın zahiri ve batını, ruhsal ve fiziki necasetlerden tahir ediyor. Yüce Allah insanların görünüm ve bedenlerini su ve benzeri şeylerle zahiri kir ve pisliklerden temizlediği gibi kendi iyi kullarının batın dünyasını da pislikler, kötülükler ve ahlaki necasetlerden de temizler ve onlara ifrat ve tefritten kaçınma yollarını öğretir ve ona itidal yolunu bulmasına yardım ederek kendi seviyesine kadar tahir olma özelliğiyle süslenmesine yardımcı olur. Örneğin Yüce Allah insan ruhunu cömertlik gibi faziletle donatarak onların israf gibi ifrat ve yabancılık gibi tefritlerden temizler. Ayrıca cesaret ve şecaat gibi fazilete de değinebiliriz. Zira Yüce Allah bu özellikle insanları korkmamak gibi ifrat veya korkmak gibi tefritten kurtarır.
Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor: "Ey insanlar, kendi nefis ve canınızda ilahi ahlakı oluşturun. Başka bir ifadeyle kendini ilahi ahlakla donatın. Yani eğer Allah tahir ise sizler de tahir ve pakize olun." Tabii ki bu temizlik ve paklığın da seviyeleri ve kademeleri vardır. Tathirin en yüksek seviyesi ise Resulullah ve o Hazretin saygıdeğer Ehl-i Beytine aittir. Nitekim Yüce Allah Ahzab suresinin 33. ayetinde şöyle buyurur: "Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor."
Kur'an-ı Kerim'de tahtir ayeti olarak bilinen bu ayette, ilahi iradenin Resulullah ehli beytinin temiz ve mutahhar olmasını mukadder buyurduğuna değiniliyor. Zira süphan olan Allah'ın kelamı paktır ve pak ve münezzeh olandan başkası onu alamaz, yorumlayamaz ve tercüme edemez. Bu yüzden Resul-i Ekrem ve ehli beyti her türlü pislikten ve çirkinlikten uzak olmalıdır. Bu gerçek, Vakıa suresi 77. ila 79. ayetlerinde şöyle beyan ediliyor. O elbette değerli bir Kur'an'dır, korunmuş bir kitaptadır. Onu ancak tertemiz olanlar dokunabilir.
İslam dininin büyük alimi Ayetullah Mekarim Şirazi, Tefsiri Nemune kitabında bu ayetin yorumunda ve Kur'an-ı Kerim'de mutahharundan kimin kastedildiğine dair soruya karşılık vererek şöyle yazıyorum. Biliyoruz ki birçok insan Kur'an'ı peygamberin mübarek dudaklarından duyuyorlardı ve gerçeğin bu duru suyunu vahiy kaynağından görüyorlardı. Fakat taassup, inat ve ön yargıya bulandıkları için ondan en ufak bir yarar görmediler. Fakat biraz temizlenip hakikati arama ve araştırma ruhuyla ona gelenler hidayete ermiş oldular. Bu yüzden insanın takvası ve temizliği her ne kadar artarsa Kur'an-ı Kerim'den daha derin ve daha fazla anlamlara ulaşır. Böylece ayetin hem ruhsal hem fiziksel boyutları doğrulanır. Hiç şüphesiz bizzat peygamber ve masum imamlar ve mukarreb melekler, mukarreblerin en bariz örnekleridir ve Kur'an-ı Kerim'in gerçeklerini herkesten daha iyi kavrarlar.
Mutahhar olmak, iç ve dışı her türlü pislikler ve habasetten temizlemektir. İslami ilimlerde mutahhar olmak genelde iki çeşide ayrılır. Biri dış görünüşün necasetlerden temizlenmesi ve diğer batının temizlenmesidir ki abdest, gusül abdesti veya teyemmüm ile gerçekleşir. Görünüşün temizlenmesinde sadece beden, elbise, yemek ve benzeri şeylerin kirlenmemesi gerekmez. Üstelik şer'i açıdan da tahir olması gerekir.
Örneğin eğer bir hastanede kan dökülürse bir miktar su ve dezenfektan ile temizlenir. Böylece mikroplar yok olur. Fakat şer'i tathiri ise o yerde 3 kez suyun akıtılmasını gerektirir. Yüce Allah ise gusül abdesti, teyemmüm ve abdest için gerekli direktiflerin ardından Maide suresinin 6. ayetinde şöyle buyuruyor. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.
Hadisler ve rivayetlerde abdest, gusül abdest veya teyemmüm ile elbise ve vücudun temizliği ve paklığı, insanın iç temizliği ile doğrudan ilgilidir. Örneğin İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Cuma gusül abdesti günahların kefareti ve temizleyenidir. Cumadan bir sonraki cumaya kadar. Bu yüzden dış görünüş temizliği ruhun temizliğinin başlangıcıdır ki o da iyi amellerin artması ve Allah dergahında kabul edilmesine sebep olur.
Allah-u Teala Şems suresinde birkaç büyük yeminin ardından şöyle buyuruyor. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Tüm bunlar kalp ve nefsin mutahhar olmasının, vücut ve bedenin temizliğinden çok daha önemli olduğu gerçeğini vurguluyor. Bu yüzden insanın her türlü zorluk ve acıya rağmen onun için çalışması gerektiği ve içini temizleyerek kendini batıni necasetlerin utancından kurtarmalıdır.
Fıkıh tabirlerinde tahir kelimesi kir ve pislik anlamına gelen necis kelimesinin karşıtı ve temiz anlamındadır. İslam fıkhında necis, pislik şiddeti nedeniyle ondan uzak durmak gereken şeye denir ve ondan uzak durma yolunu da şer'i kurallar beyan ediyor. Örneğin necasetin kendisiyle temas edilen su içilmez ve onunla abdest alınamaz veya necis olan elbiseyle namaz kırınamaz. Kur'an-ı Kerim'de necis kelimesi bir kez ve o da Tevbe suresinin 28. ayetinde ve müşrikler hakkında beyan edilmiştir. Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir.
Bu ayetin irfani yorumlarında müşrik olanın her zaman necis olduğu belirtilmiştir. Zira böyle birisi kendi Allah'ını tanımaz. Allah'tan başkasına dayanır ve ona müşrik adı verilir. Diğer yandan, İslam'ın ilk yıllarında Resulullah'ın programı belliydi. Herkes Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin diğer peygamberler gibi bir takım yüce ahlaki değerleri toplumda yaymak istediğini bilirdi. Fakat buna rağmen müşrikler İslam'ın yayılması ve nüfuzunun en büyük engelleriydi. Resulullah ile bir adım bile birlikte atmayı kabul etmiyor, sürekli o hazretle savaşmaya kalkışıyor, hatta o hazreti öldürme ortamını bile hazırlıyorlardı. Bu yüzden bu insanlar pak değillerdi.
Kur'an-ı ilimlerin seçkin üstadı ve müfessiri Ayetullah Subhani bu konuda şöyle buyuruyor. Hiç şüphesiz peygamberler ve ilahi öğretmenlerin davetinin yayılmasının önünü kesenler ve bu ilahi insanların toplumu ahlaki ve sosyal fesattan kurtarmalarını ve canlıların en seçkini olan insanı taş ve tahtaya tapmak, zina ve fuhuştan kurtarmaya çalışanları engelleyenlerle kötülerdir.
Değerli dinleyiciler, bu haftada sizlerle Cevşen-i Kebir duasının 25. bölümüyle vedalaşmak istiyoruz. Allah'ım, ben ismin hürmetine sana el açıyorum. Hacetlerimi senden diliyorum. Ey varlıklara şekil veren, ey alemin her şeyine belli bir ölçü ve nizamı yerleştiren, ey bütün alemleri tedbir edip yöneten, ey layık kullarını pisliklerden temizleyen, ey alemi nurlandıran, ey zorlukları kolaylaştıran, ey iman ehlini müjdeleyen, ey günaha kapılanları korkutan, ey hak edenleri öne geçiren, ey hak etmeyenleri geride bırakan, münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilah olmayan, imdat, imdat, kurtar bizi ateşten, ey Rabbim.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde kısaca Tahir ismi şerif hakkında bilgiler aktarmaya çalıştık.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı sunmak istiyoruz. Nadiren duyduğumuz, belgelere ve anılara dayanan bir anlatı. Bu podcast'te bunu adım adım anlatacağız. Hepinize selamlar. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Amerika'nın Tahran Büyükelçiliğinin ele geçirilmesiyle ilgili yeni ve az duyulan bir hikayeyi ortaya çıkarıyoruz. Bu podcast'te yıllardır bir kenarda kalmış ve pek anlatılmamış belgelere, anılara ve raporlara bakacağız. Birlikte zamanda geriye yolculuk yaparak bir zamanlar Roosevelt olarak adlandırılan sokan yüzlerin en önemli siyasi olaylarından birine nasıl sahne olduğunu ve diplomatik bir kurum olması gereken Büyükelçiliğin CIA'nın istihbarat ve casusluk faaliyetlerinin üssü haline nasıl geldiğini izliyoruz. Roosevelt Cadde İstasyonu resmi belgelere, birinci elden anılara ve basın haberlerine dayanarak olayların tarafsız bir şekilde yeniden okunması ve analizi için bir fırsat sunuyor. İran'ın tarihi hafızasına ikinci devrim olarak geçen olayın belgesel anlatımı. Roosevelt Caddesi İstasyonu podcast'inin bir başka bölümüne geçmeden evvel İran Radyosu web sitesinde ve sosyal ağlardaki www.iranradio.ir adresli sayfalarda bu serinin arşivine ve size ücretsiz olarak sunulan diğer çeşitli podcast'lere erişebileceğinizi hatırlatmak isterim. Herhangi bir yorumunuz veya öneriniz varsa lütfen bizimle paylaşın. Şu anda Roosevelt Cadde İstasyonu podcast'inin bir başka bölümünü dinliyoruz. Hicri Şems'i 11 Ferverdin 1358'de yani 31 Mart 1979'da İran İslam Cumhuriyeti'ndeki referandumun tam ortasında İran'ın Başbakan Yardımcısı Abbas Emir Entezam, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi John Graham'ı ağırladı. Bu görüşmede Emir Entezam, Graham'a İran hükümetinin elinde özellikle Amerika olmak üzere dış güçlerin İran'ın bazı illerinde etnik ayaklanmaları kışkırtma ve örgütleme konusunda doğrudan müdahalede bulunduğuna dair belgeler olduğunu söyledi. Ayrıca kendisine Amerikan Büyükelçisi William Sullivan'ın önceki rejimin savak unsurları ile gizli bağlantıları olduğunu bildiğimizi söyledi. Bu sözler sadece diplomatik bir iddia değil, aynı zamanda dış güçlere yönelik açık ve net bir uyarıydı. İranlıların artık onların müdahalesine tahammül etmeyeceğini bildiren bir uyarı. Amerikan eski başkanı Jimmy Carter düzenlediği basın toplantısında yönetiminin politikasının İran'ın iş işlerine karışmamak olduğunu ve diğer ülkelere de böylesi müdahalelerden kaçınmaya çağırdığını da resmen açıklamış olsa da Amerikan yönetiminin İran halkının gerçekleştirdiği İslam devrimine yönelik tutumu Carter'ın iddiası ile uyuşmuyordu. Bu görüşmede ismi özellikle geçen kişi de Amerika'nın tarım büyükelçisi William Sullivan'dı. Anılarında istifa kararını bizzat kendisinin aldığını, hatta Washington'la yaptığı yazışmalarda Amerikan Büyükelçiliği'nin ikinci adamı Charles Nass'ın geçici olarak görevi devralmasını önerdiğini ileri sürmüştü. İran İslam Cumhuriyeti'nin doğrudan halk oylaması ile onaylanmasından bir hafta sonra Tahran semaları henüz şafak vakti karanlığından kurtulmamışken Amerika'nın İran Büyükelçisi William Sullivan sessizce İran'ın sonsuza dek terk etmek üzere Pan American Airlines'a ait olan Boeing 747 uçağına bindi. Sullivan'ın ayrılmasıyla Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ağır sorumluluğu geçici olarak Masrat Güzel Charles Nass'a geçti. Uzun süredir İran'da olmamasına rağmen bu ciddi sorumluluğu kabul etti. Tahran'da sadece bir yıldır bulunan Charles Nass, İran'daki Amerikan diplomatik misyonunun başına getirildi ve önümüzdeki kritik aylar için belirli ama karmaşık hedeflerin ana hatlarını çizen kesin ve ayrıntılı bir talimatla karşı karşıya kaldı. Bu görevler şunlardı. Devrim sonrası İran'da Amerikan faaliyetlerinin varlığını ve devamlarını sağlayacak pratik bir çözüm bulunması, iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler için uygun koşulların yaratılması, büyükelçilik güvenliğinin artırılması, eski büyükelçilik çalışanlarına ait eşya ve belgelerin toplanması ve düzenlenmesi, büyükelçilik binasını düzenlenen saldırıda oluşan hasarın onarılması, Amerika ile İran arasında imzalanan ticari ve askeri anlaşmalardaki sorun ve itirafların çözülmesi. Ancak bu görevler kolay gerçekleştirilmedi. Sullivan'ın Tahran'dan ayrılmasından yalnızca iki hafta sonra ünlü Amerikan gazetesi The New York Times önemli bir haberinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Tahran Büyükelçiliği'nde Sullivan'ın yerine son tercih olarak Walter Cutler'i tanıtmaya karar verdiğini duyurdu. 47 yaşındaki diplomat ve dönemin Amerikan Zaire, bugünkü Kongo Büyükelçisi Cutler, daha önce Hicri Şems'i 1344-1346 yılları arasında Tebriz'de Amerikan konsolosluğunu yapmış ve İran kültürü ve ilişkileri konusunda nispeten bilgi sahibiydi. Cutler'in Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından büyükelçi olarak onaylanmasından iki gün sonra 17 Mayıs 1979'da Amerikan Senatosu üst düzey Pehlevi hükümet yetkililerinin ve özellikle İran'daki Yahudi finansör ve İsrail ajanı Habib el-Kuanya'nın idam edilmesine yanıt olarak yeni kurulan İran hükümetine karşı ilk bağlayıcı olmayan kararını yayımladı. Amerikan Senatosu bu kararında İran hükümetinin girişimlerini kınarken hükümetin Yahudiler, Bahailer ve Hristiyanlar gibi dini azınlıklara zulmettiğini ve onları infaz ettiğini ayrıca siyasi muhaliflerini bastırdığını ileri sürdü. Bu kararın başlıca kışkırtıcısı ve destekçisi Amerikan siyasi arenasında İsrail'in en önde gelen destekçilerinden biri olarak kabul edilen New Yorklu Cumhuriyetçi ve Yahudi senatör Jacob Coppel Javits'ti. Javits'in yanı sıra diğer önde giren senatörler de kararlı destek vererek Amerika'nın Pehlevi rejiminin eski liderlerinin cezalandırılması konusunda sessiz kalmayacağını belirtti. Chavez kararı olarak da anılan bu karar, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yeni bir düşmanlığın başlangıcıydı. Amerika'nın eski tarım büyükelçisi William Sullivan'ın müdahaleleriyle bu düşmanlık daha da ciddi boyutlara ulaştı. Eldeki belgeler, söz konusu kararın kendiliğinden ortaya çıkan bir girişim olmadığını, İsrail yetkililerle Amerika'yı yakın hükümetler arasında perde arkasında yapılan istişarelerin bir sonucu olduğunu gösteriyor. Daha önce Raquel Feller ve Kissinger gibi Siyonist lobiler, Muhammed Reza Şah'ın Amerika'ya gitmesinin koşullarını hazırlanmışken, şimdi de aynı lobiler İran aleyhine kararname çıkarılmasının önünü açıyordu. Bu istişarelere örnek olarak Ottawa'daki İsrail Büyükelçiliği'nin Kanada hükümetine hitaben tam olarak 17 Mayıs 1979'da yayınladığı notu verebiliriz. İsrail bu mesajda El Kuanya'nın idamından duyduğu şoku ve derin endişeyi de diri getirerek tüm İran Yahudilerinin bu idamı kendi hayatlarına yönelik bir tehdit olarak görmeleri gerektiği uyarısında bulunuyordu. İsrail Büyükelçiliği notunun sonunda tüm dost hükümetlere İran Yahudi toplumuna yönelik bu tahammül edilemez, tehdidi ortadan kaldırmak için İran yetkililerine azami baskı yapmaları çağrısında bulundu. İran aleyhine karar çıkmasının ardından Tahran ve büyük şehirlerde halk sokaklara döküldü ve büyükelçiliklerin önünde toplandı. İmam Hümeyni Hicri Şems'e 29 Ordubeş'te 19 Mayıs'ta yaptığı meşhur konuşmasında bu karara tepki göstererek kararın kendisi de Siyonist olan İsrail dostlarından biri tarafından yazıldığını söyledi ve Amerikan tehdidine atıfta bulunarak Amerikan hükümeti bu infazların devam etmesi halinde İran'ın Amerika ile ilişkilerinden tehlikeye gireceği tehdidinde bulunmuştu diye yanıtladı. Hadi riske gir. Amerika ile ilişkilerimiz ezilen bir insanın zalimle ilişkisi gibidir. Yağmalanan kişi ile yağmacı arasındaki ilişkidir. Bu ilişkilerle ne yapmak istiyoruz? Bizimle bir ilişki kurmaları gerekiyor. Amerikan dünyanın öbür ucunda. Onlar bizim pazarımızın ve petrolümüzün peşindeler. Peki bizim Amerika'ya ne ihtiyacımız var diye buyurdu. Geçici hükümet Washington'da da sesini duyurdu. O dönem İran Dışişleri Bakanı olan İbrahim Gezdi, Amerikalı mevkidaşı Cyrus Vance'e yazdığı mektupta şunları yazmıştı. Mektubunuzda hükümetinizin İran'ın iş işlerine karışmayı düşünmediğini yazmışsınız. Sözlerini takdir ediyorum. Ancak ne yazık ki 17 Mayıs 1979 tarihli Amerikan Senatosu'nun eski rejimin suçlularını cezalandırma kararının tam da sizin reddettiğiniz müdahale olduğunu söylemeliyim. Amerikan Senatosu'nun sessiz kalması ve eski rejimin İranlı gençleri vahşice katlettiği sırada insan haklarının ihlal edildiğini hissetmemesi İran halkı için şaşırtıcıdır. Şimdi devrim kazanmışken ve eski rejimin suçluları yargılanıyorken sesiniz insan hakları ihlallerine karşı yükseliyor ve onlarca yıldır en utanç verici suçları işleyenlere de savunuyorsunuz. Yezdi, Vance, geçici İran hükümetinin Amerikalı dostlarını ve saygılı ilişkiler kurmak istediğini, ancak bunun İran devrimci halkının da istek ve duygularına saygıyı gerektirdiğini de hatırlattı. Hicri Şemsi 30 Ordubeş'te 20 Mayıs 1979'da İran Dışişleri Bakanı Amerikan Maslahat Gözeri Charles Nass'ı çağırarak Senato'nun kararını utanmazca bir müdahale olarak niteledi. Amerikan Özel Temsilcisi Cutler'in ziyaretinin şimdilik ertelenmesinin daha iyi olacağını vurguladı. Yezdi, NASA Amerikan Senatosu'nun tüm üyelerine tanıdığını ve bu senatonun Siyonist etki alanında olduğunu da bildiğini bile söyledi. Bu karara halkın tepkisi de Tahran, İsfahan, Tebriz ve Şiraz'da düzenlenen kitlesel gösterilerde, hatta milliyetçi eğilimli İran Ulusal Cephesi bile bunu ülkenin işçilerine açıkça müdahale olarak niteledi. New York Times gazetesi Hicri Şems'e 9 Hordat'ta 30 Mayıs'ta gizli belgelere dayanarak Senato Javits'in eşinin Pehlevi Sarayı'yla olan ilişkisini ortaya koydu. Amerika'da Feridun Hüveyda ve Eşref Pehlevi gibi isimlerle koordineli olarak İran lobisini örgütleyen Marian Javits, Amerikan Kongresi'nde Şah-ı Pehlevi'nin çıkarlarını savunmada aktif bir isimdi. Bu açıklama, Senato'daki insan hakları savunucuları için kurtarıcı olarak değerlendirildi. Aynı yılın Haziran ayının ortalarında geçici hükümet, Cutler'in daha önceki sicili nedeniyle onun İran'da büyükelçi olarak bulunmasına resmen karşı çıktı. Bu eylem, Washington'da diplomatik ilişkilere yönelik bir tehdit olarak da algılandı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü net bir şekilde şöyle diyordu: İranlıların önünde ikiden fazla seçenek olmayacak. Katlerin kabulü mü yoksa büyükelçilik temsilcide sorununun çözümünde esaslı bir gecikme mi? Bu tehditten kastettikleri şey Tahran'ın Katleri yeni Amerikan büyükelçisi olarak kabul etmesi gerekti. Aksi takdirde İran ile Amerika arasındaki ikili ilişkilerin seviyesinin çok daha aşağı seviyelere düşeceğiydi. İbrahim Yezdi de şu yanıtı verdi: Amerika, Cutler'den daha deneyimli bir diplomat getirmeli. Gerginlikler bununla da bitmedi. Hicri Şems'i 1358-1979 yazısında Pentagon, Fars Körfezi'ne özel askeri kuvvetlerinin konuşlandırılacağını da duyurdu. Amerikan askerlerinin Fars Körfezi'ne konuşlandırılmasının genel algısı Amerika'nın İran'ı işgal etmeyi planladığı yönündeydi. Bu eylem, o günlerin gergin ortamında İran'a yönelik ciddi bir tehdit olarak yorumlanmıştı. NATO'nun yeni komutanlığına atanan General Bernard William Rogers, düzenlediği basın toplantısında Amerika'nın Orta Doğu'ya ve gelişmekte olan ülkelere 110 bin asker konuşlandırmayı planladığını, bu konuşlandırmanın hedeflerinden birinin de Fars Körfezi olacağını duyurdu. Bu sözler bir kelime hatası değildi. Aksine Beyaz Saray'da ciddi karar alma dalgasının başlangıcıydı. Birkaç gün sonra New York Times, Cutler yönetiminin de üst düzey yetkililerinden gizli toplantılarına ilişkin bir raporda yayımladı. Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ve Savunma Bakanı Harold Brown'un katılımı ile görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde Amerika'nın bölgedeki askeri varlığının güçlendirilmesi gerektiği konusunda görüş birliği oluştu. Bu planın hedefleri yalnızca İran'daki İslam devriminin etkisini sıralamak ve Sovyet tehdidinin yayılmasını önlemek değil, aynı zamanda Fars Körfezi'ndeki petrol kaynaklarına da hakim olmaktı. Sonraki haftalarda Beyaz Saray ve Savunma Bakanı'nın da aralarında bulunduğu Pentagon yetkilileri tarafından yapılan ard arda giren açıklamalar, Amerika'nın bölgedeki hayati çıkarlarını korumak için kuvvete başvurmaya tamamen hazır olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. İbrahim Gezdi, Hicri Şems'i 11 Tir'de 2 Temmuz'da yeni gelen Amerikan Maslahat Gözeti Bruce Langen'in ile yaptığı görüşmede İran ile bu tehditleri kendi iç işlerine müdahale olarak gördüğünü açıkça belirtti. Langen, planlama olasılıklar içindir diye yanıtladı. İbrahim Gezdi de Amerikan tarafının bu Britan açıklamalara da reddederek alaycı bir şekilde özel kuvvetlerin İran'ı istikrara kavuşturması mı gerekiyor diye sordu. Gerçek şu ki yöneticinin yanıtları güven verici olmaktan ziyade bir tür örtbas etme çabasını ortaya koyuyordu. Langen daha sonra Washington'a sunduğu gizli raporda İran'ın Amerika'nın gerçek niyetleri konusundaki endişelerinin yersiz olmadığını ve er ya da geç asıl hedefimizin ortaya çıkacağını itiraf etti. O günlerin hararetli atmosferinde Amerikan güçlerinin Fars Körfezi'ni konuşlandırması Hicri Şems'i 1320'de 1941 yılında müttefiklerin 2. Dünya Savaşı'nda İran'ı işgaline ve Hicri Şems'i 1332'de 1953 yılında petrol endüstrisinin millileştirilmesine karşı yapılan Amerikan darbesini de hatırlatıyordu. Ancak bu kez İran halkı artık tarihin sessiz gözlemcileri değildi. İran bu tehditlerin yanı sıra istihbarat alanında da önemli bir adım attı. Mustafa Çemran, o dönemin başbakan yardımcısı, Batı blokunun faaliyetlerini izlemek amacıyla Sabah karşı casusluk birimine bağlı bazı güçleri bulunduruyordu. Bu güçler, Sabama ismiyle faaliyetlerine başlamış ve siyah ajanlarının hareketlerini de zor ve riskli hale getirmişlerdi. Aynı dönemde Siyanan Tahran istasyon şefi değişti ve istasyonun başına Orta Doğu konusunda hiçbir deneyimi olmayan Thomas Ahern getirildi. İstasyon şefinin değişmesinin ardından bir ay içinde Amerikan elçiliğindeki tüm personel değiştirildi. Sadece Farsça'yı iyi bildikleri için 5 kişi kaldı. Geçici hükümet bu değişikliği ilişkilerin iyileştirmesi için bir fırsat olarak gördü. Bu nedenle Hicri Şems'i 11 Tir'de 1 Temmuz'da Yezdi ile Amerika'nın Tahran'daki yeni maslahat güzarı Bruce Lingen arasında ilk resmi görüşme gerçekleştirildi. İran'ın yapıcı tutumunu öven Lingen, yakın zamanda yeni bir diplomatın atanacağının sözünü verdi. Ancak askerlerin yenilenmesinden daha önemlisi Büyükelçiliğin yeni hedefleriydi. Ahern'in CIA'ya sunduğu 3 aylık raporda ise Tahran'daki CIA istasyonunun artık belirli misyonlar peşinde olduğu belirtiliyordu. Bunlar arasında Amerikan yanlısı ılımlılardan oluşan bir siyasi koalisyon oluşturmak, Kürt gruplar aracılığıyla İran hükümetine baskı yapmak, istihbarat ve güvenlik üstlerini yeniden canlandırmak ve en nihayetinde bir darbe için zemin hazırlamak yer alıyordu. Bu müdahaleler ve İran'daki iç gelişmeleri etkilemeye yönelik sürekli çabalar, Hicri Şems'i 10 Şaban 1358'de 4 Kasım 1979'da Amerikan Büyükelçiliği'nin ele geçirilmesine zemin hazırladı. Amerikan Büyükelçiliği'nin müdahaleci ve hırslı tutumu İran ile Amerika arasındaki ilişkilerin son derece gerginleşmesine ve sonuçta iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihindeki en kritik anlardan birinin yaşanmasına neden oldu. Arkadaşlar, Roosevelt Caddesi Sonu podcast'ının bir başka bölümünün de daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İran'da Amerikan nüfuzunu yeniden tesis etmek için yapılan amansız çabaları anlatan bir anlatı. Nadiren duyulan bir hikaye ama tarihi kanıda bunu açıkça doğruluyor. Amerikalılar tarihi kendi lehlerine değiştirme şanslarının hala olduğunu düşünmüş olabilirler. Ancak tarih birkaç aydan kısa bir sürede Roosevelt Bulvarı olayının da başka bir şey olduğunu da gösterdi. Eğer bu hikayeyi ilginç bulduysanız bizimle kalın, başkalarıyla paylaşın ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Belki sizin yardımınızla tarihin bu karmaşık bölümünün daha bütünsel bir resmini çizebiliriz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcastleriniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarında takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.